Hayattan sahneye, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz.
Merhabalar, ben Kıvanç Atınmaz. Bugünkü podcast'imizde ülkemizde çağdaş tiyatronun en önemli temsilcisi, Darül Bedai'nin kurucularından, oyuncu, yönetmen Muhsin Ertuğrul'dan söz edeceğiz. Nüfusta yazan ismiyle İbrahim Muhsin evin en küçük çocuğudur. Babası Hüsnü Bey'in paradan yana talihi iyi olmakla beraber hariciyede veznedardır. Hüsnü Bey iki evlilik yapmıştır. İkinci eşi Virduru Hanım bir Çerkez güzelidir. Öz ve üvey olmak üzere tam 6 kardeşi vardır Muhsin Ertuğrul'un. Onun tek ve en iyi arkadaşı babasıdır. Hüsnü Bey, Muhsin ile vakit geçirmeyi çok sevmektedir. Çoğunlukla divan yolundaki Arif'in kıraathanesine gider, Meddah İsmail Efendi'yi seyretsin diye Muhsin'i de yanına alırdı. Kıraathanenin karşısındaki hayali katip Salih Efendi'nin kara gözü de bu ikilinin uğrak yerlerindendir. Şehri İstanbul'da tiyatronun kapısı gülmek için çalınırdı. Bağırış çağırış içinde seyredilen piyesler, Arabistan fıstığı, sakız leblebisi, şekerli çörek atıştırmak adettendir. Yeme içme sesinden repliklerin anlaşılmadığı olsa da kimse bunu aldırmazdı. Muhsin Ertuğrul piyeslere bayılırdı. Henüz ilkokula giderken bile çok dikkatli bir çocuktur, gözlerini kırpmadan oyun seyreder, her şeyi açık seçik anlardı. Tefe 100 mektebindeyken sabah erkenden evden çıkar, sınıf arkadaşı Mahmut ve Haşim ile beraber okula yürüyerek giderken bir gün, "Bil bakalım bu kim?" diye seslenir Haşim. Birinin taklidini yapar. Mahmut, "Bildim!" diye bağırarak, "Mınakya'nın kibarı der bu." Derken Muhsin bağırır. "Hayır, hayır, bu Beybaba." Haşim çok yetenekli bir çocuktur. Her fırsatta taklit yapar ve "Bil bakalım bu kim?" oyununu oynardı. Bu oyun bir gün Mahmut'un aklına gelen bir fikirle başka bir şeye dönüşür. Evin büyük odasına bir ip gerip üstüne bir de çarşaf atan Mahmut küçük bir tiyatro sahnesi icat eder. Hemen piyesler uydurmaya ve oyun oynamaya başlanır. Muhsin bu işe kendini o kadar kaptırmıştır ki dört gözle beklediği Ramazan'ın geldiğini bile fark etmemiştir. Muhsin için en güzel mevsimin adı Ramazan'dır. Çünkü Ramazan demek direkler arası demekti. Direkler arasının adı Beyazıt'taki dükkanların direklerinden gelmektedir. Şehzadebaşı, Fatih ve Süleymaniye camilerinin arasında kalan direkler arası uğrak bir yerdir. Sıra sıra çaycılar, şerbetçiler, kıraathanelerin arasında Ramazan'da mutlaka bir de at cambazı bulunurdu. Karagöz, hokkabaz, pehlivan güreşi, kukla ve kantucu kızlar da vardı. Direkler arasının 5 tane de tiyatrosu. İstanbul ahalisi Ramazan'da direkler arasını doldururdu. Cuma günleri yalnızca kadınlar matinesi yapılırdı. Kadınlar çocuklarıyla gelir oyun izlerdi. Muhsin ve babası Ramazan boyunca burada oyun izlerdi. Muhsin Ertuğrul Tefe 100 Mektebi'nden sonra Darül Edep'te, Soğuk Çeşme ve Toptaşı Rüşadiyelerinde en sonda Mercan İdadisi'nde devam eder. İdadi de mutlu değildir. Arkadaş edinmekte güçlük çekmese de kendini açamıyordur. Sık sık Mahmut ve Haşim geliyordur aklına. Geçen seneler herkesi savurup atmıştı. İkisi de İstanbul'dan taşınmışlardı. Muhsin Ertuğrul 16 yaşında hiç beklenmedik bir anda babasını kaybedince derin bir yalnızlığa itildi. Ablası ve eniştesiyle yaşamak üzere onların evine taşındı. Bir gün Kışlık Tepebaşı Tiyatrosu'nda bulur kendini. Burhanettin Bey sahnededir. Muhsin piyeslerin içinde kaybolur. İçine onunla tanışma arzusu doğar, ne yapıp edip tanışmak ister. Tesadüfen gördüğü eski bir arkadaşı olan Rab Selahattin sayesinde Burhanettin Tepsi'yle tanışır, Muhsin Ertuğrul, Sherlock Holmes'te Bob rolüyle sahneye adımını atar. Okullar tatil olduğu için evdekiler olup bitenin farkında değildir. Gün boyu boyanacak dekorlar, onarılacak kostümler, ezber provalarına kadar tiyatronun her işine koşturan Muhsin, daha sonra sahne arkasında kendi için hazırlık yapar. Burhanettin Bey'in yaklaşan Ramazan'dan beklentisi büyüktür. Tiyatroların yüzünü güldüren bu ay için planları vardır. Reşat Rıdvan ile konuşup tiyatroları birleştirmeyi teklif eder, böylece daha kalabalık bir kadro ile daha çok oyun sergileyebilecektir. Odeon tiyatrosunu kiralayarak hemen hazırlıklara başlarlar. Reşat Rıdvan, Muhsin'i odasına çağırır, eline bir kağıt tutuşturur. "İlk kazanç düşük olur ama Ramazan'dan beklentim büyük," deyince profesyonel aylıklı oyuncu olarak çalışacak olmanın gururunu hisseder. İlk oyun, Napolyon Bonaparte'dir ve Baral rolünü Muhsin Ertuğrul oynayacaktır. Reşat Rıdvan kibar fakat çok sert bir adamdır. Tiyatroda kahve, çay içilmiyor, küçük bir arada yenen yemekten sonra tekrar provalar başlıyordu. Provaların günde 12 saati bulduğu oluyordu. Oyuncular arasında sadece Vahram ayak uydurmakta zorlanmıyordu. Vahram Papazyan şüphesiz tiyatro için yaratılmıştı. Muhsin ile Vahram'ın sahnede küçük bir diyaloğu vardı ama onun orada olması bile Muhsin için acemiliğin ilanıydı. Sahneyi alırken Reşat Rıdvan Muhsin'e olmuyor, olmuyor, olmuyor diyerek sahneyi tekrar alıyordu. Muhsin 16 yaşındaydı ve hayatında tiyatrodan daha çok sevdiği hiçbir şey yoktu. Muhsin'in buna dayanması mümkün değildi ve gözlerinden yaşlar akmaya, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Vahram herkesten izin isteyip Muhsin'i sahneden indirdi ve içeriye aldı. Vahram, hadi burada çalışalım dedi. Bu eziyetlerin hepsi oyun günü gelip çattığında unutuldu. Afiş üzerinde Ertuğrul Muhsin diye yazılmıştı. Bu detay eniştesi Rıfat Bey ve ablası Saadet'in gözünden kaçmamıştır ve Rıfat Bey bu işten vazgeçmesini istemiştir. Bir gece karı koca ışıkları söndürüp Muhsin'i beklerler. Rıfat Bey lafa giriş aramadan elindeki ilanı sallayarak sorar. Buradaki Ertuğrul Muhsin sen misin? Muhsin bunu beklemiyordur ve bir anlık duraksamanın ardından evet der. Benim. Rıfat Bey artık bu işi bitireceksin. Hemen şimdi bu hevesten vazgeçeceksin. Ya bu düşünceden vazgeçersin ya da ailenden deyince Muhsin başını öne eğerek yanlış anlamazsanız bu bir heves değildir. Ben tiyatroyu meslek olarak seçiyorum. Hayatım boyunca bu işi yapacağım. Şu halde ailemden vazgeçiyorum. Dedikten sonra ablası koltuğa yığılıvermiştir. Eniştesi arkasından sokaklarda aç kalacaksın diye bağırsa da Muhsin bir kuru ekmek bulurum herhalde diye mırıldanır. Üsküdar'daki aile evinden çıkışı böyle olur. Ne yapacağını bilmeden iskeleye yürür. Ağlamak ister. Dişlerini sıkar ama biraz da rahatlamıştır. Artık kendini tamamen tiyatroya verebilecektir. Gün ağarana kadar sokaklarda dolaşır. Kapısını çalabileceği tek bir kişi gelir aklına. Vahram Papazyan'a gider. Evden kovulduğunu söyler utana sıkıla. Vahram onu üzüntüyle dinler ve bizi de kovmuşlardı. Ben de soluğu İtalya'da almıştım. İtalya'da çok şey öğrendim der Vahram. Senin de gitmen lazım. Eğitim görmemiş sanatçı aşısız armut ağacına benzer. İkisi de ham ahlat kalır. Deyince Muhsin Ertuğrul Avrupa'ya gitmeyi kafaya koyacaktır. Ama beş parasız biri için Avrupa'ya gitmek sadece bir hayaldir. İşte bu sırada beklenmedik bir şey olur. Abisi Doktor Rasih imdadına yetişir. Abisi Rasih Paris'e gidiş dönüş yolculuğu için bir kumpanya ile anlaşmıştır. Muhsin'e de küçük bir cep açlığı vermiştir. Oraya vardığında küçük de bir oda tutar. Sabah olur olmaz bir gazete alır eline ve seyredeceği ilk temsili seçmek için incelemelere başlar. Büyük aktör Muschuli, Komedi Fransız'da Hamlet oynayacaktır. Burası Fransa'nın en eski, en köklü tiyatrosudur. Muschuli'nin oyunculuğu çok kuvvetlidir. 70 yaşında olmasına rağmen Danimarka prensini canlandırmıştır. Oyun renkli bir rüya gibi Muhsin'i içine çeker. Paris sokaklarında dolaşırken aklında onlarca soru vardır. Fransa'da oyunculuk yapmak için aksanı bir felakettir. Değil bunun için ders almak, iki gün sonra karnını neyle doyuracağını bile bilmemektedir. Sonra aklına birden dahiyane bir fikir gelir. Ana caddede yürür ve Paris Adliyesi'ne girerek bir duruşma salonuna girer. Avukatların, davacı ve davalıların yanından geçip arka tarafa oturur. Bundan sonra Paris'te bütün zamanını dava salonlarında geçirir. Ünlü avukatların kurallı, temiz Fransızcası onun için bedava Fransızca dersi yerine geçer. Bir süre sonra parası tamamen biter. 19 yaşındaki delikanlı Paris'in ortasında tamamen aç ve yapayalnızdır. Açlık, yalnızlık, karamsarlık bir yana bir de gelecekten ümidi yoktur. Giderek derinleşen karanlığa gençliğin ateşi de eklenince bir gece intihar düşüncesi ile Sen Nehri'nin kıyısında bulur kendini. Nehrin kıyısında Muhsin gözlerini kapatır. Bütün vücudunda derin bir yorgunluk vardır. Aklının hasta, kalbinin kırık olduğunu düşününce canı yanar. Ailesi tarafından kabul görmemiş, o da evi bırakıp gitmekte tereddüt etmemiştir. Çok genç, çok umutsuz ve çok fakirdir. Sadece tiyatro vardır hayatında. Shakespeare, Molière. Sovyet yazar Leonid Andreev'i düşünmeye başlar. Andreev açlık ve yoksulluk içinde sürüklenirken intihara karar vermiş, Bu kararını uygulamak üzere yataktan kalktığında sandalyede asılı duran pantolonuna bakıp şaşırarak "Satabileceği bir pantolonu olan adam intihar eder mi hiç?" demiştir. Bir rüyadan uyanır gibi etrafına bakar. Ortalık zifiri karanlıktır. Işıklı gece bitmiş, sokaklarda el ayak çekilmiş, Paris delikanlının ölüme ne kadar yaklaştığını umursamadan derin bir uykuya dalmıştı. Muhsin, ölümle yaşam arasındaki çizginin bu kadar inceldiğini ilk kez görmektedir. Koşar adımla kaldığı pansiyona döner. Küçük bavulunu toplar. Sabahın ilk ışıklarıyla yola düşer. Abisinin kumpanya ile yaptığı anlaşma onu getirdiği yere, İstanbul'un gölgeli sokaklarına getirip bırakır. Kadıköy'e, Beyoğlu'na giderek tiyatrolarla, tiyatro heveslileriyle görüşür. Uzun uzun düşünür, hesap kitap yapar. Galip Arcan'ı da yanına alarak yeni bir topluluk kurmaya karar verir. Topluluğun ilk oyunu Hamlet olacaktır. Zorlu bir prova sürecinin ardından 1912'nin Mayıs ayında perde açarlar. Mehmet Rauf, gazetedeki köşesinde Hamlet'ten övgüyle söz edecektir. Millet Tiyatrosu adıyla Bursa'ya giderler. Simon adlı oyunu oynayacaklardır. Bursalılar salonu doldurmuştur. Tiyatroya gitmek için gelen seyirci oyunu görünce şaşırır ve salondan ayrılanlar olur. Fakat kalanlar oyunu çok beğenmiştir. Aralarında Reşat Nuri Güntekin de bulunmaktadır ve izlediği oyunun ardından "Bundan sonra tiyatro için yazacağım." demiştir. İstanbul'a geri döndüklerinde Şehzadebaşı'nda Ertuğrul Sineması açılır. Eski bir sinemayı alıp orayı tiyatro sahnesine çevirirler. 4 ay boyunca burada oyunlar sergilenir. Ama borçlanmaya başlayınca Muhsin Ertuğrul sinemayı devretmek zorunda kalır. Yeniden Paris'e gider. Fakat bu kez hazırlıklıdır. Jacques Capu tiyatrosunu yeni açmıştır. Muhsin orada tüm provaları izleme fırsatı yakalar. Tanıştığı bir arkadaşı sayesinde Odeon Tiyatrosu'nda Andre Antoni'nin de provalarını izleme fırsatı bulur. İzlerken notlar alır. İstanbul'a döner dönmez Mınakyan topluluğundan Cemal Bey'i görmeye gider ve yeni bir topluluk kuracağını, Cemal Bey'i de aralarında görmek istediğini belirtir. Cemal Bey teklifi kabul eder. Böylece Ertuğrul Muhsin ve arkadaşları topluluğu kurulmuş olur. 1912 yılında Cemil Topuzlu İstanbul Belediye Başkanı olunca İstanbul'a bir tiyatro merkezi kuracağız der, bütçe defterleri açılır, rakamlar hatırlatılır. Tiyatro söz konusu olunca bütçenin sınırlanması, kaynakların azalması bugün olduğu gibi o zaman da adettendir. Cemil Topuzlu okulu kurmak konusunda ısrarlıdır. Çalışmalar başlayınca Reşat Rıdvan Bey'i çağırarak okulun açılacağının haberini verir. Andre Antoni'yi eğitmen olarak Paris'ten çağırırlar. Reşat Rıdvan'ın da bir ekip kurmasını isterler. Reşat Rıdvan kendisine yardımcı olması için işin ehli biri olan Muhsin Ertuğrul'u düşünür. Fakat Muhsin Ertuğrul, Andre Antoni'nin karşısında oyuncu olarak durmak istemektedir. Tiyatronun adı Darül Bedai olacaktır. Ertuğrul da sınavlara girmeye karar verir. Darül Bedai'de dersler başlar. Fakat kısa bir süre sonra Almanya ve Fransa arasında savaş başlar. Andre Antoni Paris'e dönmek zorunda kalır. Darül Bedai'deki üç büyük heyet, temsil heyeti, idari heyet ve edebi heyet, aynı bedenden çıkmış, birbirini ısırmak isteyen üç başlı bir canavara dönüşmüştür. Belediye ödeneği azaltınca da bazı oyuncu ve eğitmenlerin izinli sayılmasına karar verilir. Bunlardan biri de Muhsin'dir. Bu boşluğu fırsat bilerek Alman tiyatrosunu görmek üzere Berlin'e gidecektir. İzlediği Ibsen ve Strindberg eserlerini çok etkileyici bulur. Darül Bedai'de yaptığı işlere çok faydası olacağını düşündüğü notlar ve bir de mektup kaleme alır. Darül Bedai'nin cevabı ise sert bir dille yazılmış uyarı mektubudur. Kendisini kınayarak bir an önce İstanbul'a dönmesi emredilmektedir. Bu onda büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Berlin'de bir süre daha kalır. O süreçte tanıştığı birisi vasıtasıyla Muhsin sinema filmlerinde bir rol alır. Aralık ayında tekrar İstanbul'a döner. Darül Bedai'nin kapısına dayanır. Fakat mektubu hiç kimse üstlenmez. Hatta onu çok güzel karşılarlar ve yönetmesi için bir de oyun vermişlerdir. Oyunu başarıyla yönetir. Diğer oyunlarda da rol alır. Almanya'ya tekrar gitmek istemektedir. 2 aylık izin alır ve tekrar Berlin'e döner. Lessing Tiyatrosu'nun kapısını çalar. Sahnedeki yeniliklere çok şaşırmıştır. Yeniden bir film teklifi alır ve Boğazlar Genel Komutanlığı'na izni uzatmak için bir mektup yazar. İsteği kabul edilir. Darül Bedai'ye de durumu anlatan bir mektup yazar. Darül Bedai yine sert ve kırıcı bir cevap verir. Ertuğrul Muhsin harekat-ı serkeşanelerinden dolayı Darül Bedai'den ihraç edilmiştir diye yazmaktadır mektupta. Muhsin İstanbul'a döndüğünde artık Türk tiyatrosunun içindeki küçük pencerelerden değil, kuş bakışı görebilmektedir. Meselenin kadınlarda olduğunu düşünür. Türk kadınının sahneye çıkmadıkça seyircinin gerçek tiyatroyla buluşması mümkün değildir demektedir. Çok eleştirilse de Ibsen oyunlarını sahneye koymayı iyice kafasına takmıştır. Bazı edebiyat çevrelerince Ibsen oyunları ülke gerçeklerinden uzak bulunuyor ve Muhsin Ertuğrul ülkesinden uzak biri olmakla yaftalanıyordu. Ibsen'in Hortlaklar adlı oyununun sahnelenmesine karar verir. Oyun her şeye rağmen sahneye konur ve oyun beğenilir. İzleyenler arasında Mustafa Kemal de bulunmaktadır. Darül Bedai kurumunun fakirliği sanatçılara hamilik etmek isteyen para babalarını buraya çekmeye başlar. Darül Bedai'nin çaresizliğinden yararlanan bu işgüzarlar, istedikleri oyunları repertuara aldırmaya, istedikleri sanatçıları sahneye çıkarmaya başlar. Zamanla o kadar güç kazanırlar ki birçok oyuncu Darül Bedai'den ayrılmak zorunda kalır. Muhsin Ertuğrul bir kış ayı Ferah Tiyatrosu'nu kiraladı. Buradaki herkes daha önce sahnelenmemiş, tanınmayan oyunları oynamak istemektedir. Piyesler farklı dillerde seçilir. Muhsin Almancaları, Galip Arcan Fransızcaları çevirmektedir. Ferah Tiyatrosu'nun müdür amiri yoktur. Gece çeviri ve dekorlar, gündüz prova, akşam ise oyun çıkartılmaktadır. Ama seyirci sayısı yetersizdir. Ferah oyuncularının niyeti kendi seyircilerini yaratmaktır. Broşürler dağıtılmaya başlandı. Bu broşürlerde tiyatro izleyicisi olarak yeni bir tiyatro seyircisi profili yaratılmaya çalışıldı. Tiyatronun eğlence yeri olmadığı belirtildi. Salon dolmaya başlasa da mali felaketleri önlemeye yetmez. 1925'te Muhsin Ertuğrul, Rus tiyatrosunu görmek için Moskova'ya doğru yola çıktığında artık yalnız değildir. Yanında eşi, rol arkadaşı Neyire Neyir vardır. Moskova'nın büyük film kuruluşu Gosna'da kendisine yönetmenlik teklif edilir. Meyerhold, Stanislavski ve Eisenstein'in çalıştığı binadır bu. Çalışmaları burada devam etse de bir süre sonra Moskova'nın iklimi ikisini de zorlamaya başlar. İstanbul'un yeni belediye başkanı Muhittin Üstündağ bir tiyatro binası yapmak ister. Bu tiyatrocuları harekete geçirir ve Darül Bedai'yi yeniden canlandırmak istediklerini, başında da Muhsin Ertuğrul'u görmek istediklerini belirtirler. Muhsin Ertuğrul, Darül Bedai idarecilerinin yaptıklarından sonra buna gönülsüz olsa da başında kendisi olursa her şeyin değişeceğini ve Türk tiyatrosunun buna ihtiyacı olduğunu düşünerek teklifi kabul eder. Aynı yıl 35 yaşındaki Muhsin Ertuğrul, Alman profesör Rudolf Frank'ın hazırladığı Modern Tiyatro adlı kitapta dünyanın en önemli aktörlerinden biri olarak gösterilir. Ancak kendi ülkesinde eleştirilerden yakasını kurtaramaz. Darül Bedai Okuma Kurulu üyelerinden bazıları, aralarında Peyami Safa'nın da bulunduğu bazı edebiyat çevreleri, zamanı geçmiş, antika şeyleri sahneye koyduğunu, Shakespeare'in itibar edilmeyecek bir yazar olduğunu ve Muhsin'in bu oyunları sahnelemesini anlamsız bulduklarını sürekli gündeme getirseler de inatla çalışmaya devam eder. Muhsin Ertuğrul 1931'de Türkiye'nin ilk sesli filmi İstanbul Sokaklarında'yı çeker. Türk sinemasında tiyatrocular dönemi olarak adlandırılan yıllar başlar. Ertuğrul kalıcı olacak tiyatro meslek okulu için çalışmalara başlar. Uğraşıları sonucu belediyeye bağlı bir kuruluş olarak 2 yıllık bir okul açılır. Bir yandan sinemaya devam eder ve Darül Bedai ile ilgilenir. Aklında onu heyecanlandıran bir başka fikir daha vardır. O da çocuk tiyatrosu kurmak. Bir gün İstanbul'un yeni valisi Lütfi Kırdar izlemeye geldiği oyundan sonra oyuncularla tanışmak üzere kulise gelir. Tiyatronun harap halinden etkilenir ve şaşkınlığını gizleyemez. Muhsin ile konuşurken onlara bir tiyatro yapacağını söyler. 1944 yılında Neyire Neyir vefat eder. Bununla baş edemeyen Muhsin kendini tamamen tiyatroya verecektir. İkinci Dünya Savaşı'nın sıcak zamanlarında tiyatro yine yoksulluk içindedir. Muhsin Ertuğrul o dönem şehir tiyatrolarının başındadır. Yeni evli, henüz kundakta çocuğu olan genç bir oyuncu arkadaşı askere çağrılmıştır. Evde çalışan başka kimse olmadığı için de Muhsin Ertuğrul buna göz yummak istemez ve oyuncunun aylık maaşından bir miktar paranın ailesine gönderilmesini uygun görür. Şehir tiyatroları bütçesinden her ay çıkan bu para açığı birilerinin şikayet etmesi üzerine başbakanın kulağına gitmiştir. Muhsin, Başbakan Şükrü Saraçoğlu'na bir mektup göndererek 10 yıldan beri tiyatromuzda görev alan bu oyuncu arkadaşımızın ailesine ne yazık ki ancak bu kadar yardım edebiliyoruz. Saygılarımla diyerek şehir tiyatrosundaki görevinden ayrılır. 1946'da Lütfi Kırdar sözünü tutmuş ve Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nu açmıştır. Orada oyunlar sahnelenmeye başlarken Lütfi Kırdar bir yandan da kapalı bir tiyatro için inşaat çalışmalarına başlar. Ancak politik bazı gerekçelerden görevden alınıp Ankara'ya kızağa alınınca inşaatta durur. Muhsin Ertuğrul Ankara'ya giderek 1958'de Ankara Üniversitesi'nde tiyatro enstitüsünü kurar. Bir müddet sonra Muhsin Ertuğrul'un Rus tiyatrosu ve sanatı hakkında yazdığı yazılar tutucu basını harekete geçirecektir. Peyami Safa, Muhsin Ertuğrul'un komünist olduğunu belirtir ve komünistlerle mücadele edeceğini söyleyen hükümeti göreve çağırır. Çok geçmeden Muhsin Ertuğrul görevden alınır. Muhsin'in görevden ayrılmasının üzerine protestolar başlar. Bunun üzerine İstanbul'a döner ve küçük sahnenin başına geçer. Muhsin ayrıldıktan sonra öğrencileri Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter de Devlet Tiyatrosu'ndan istifa ederek küçük sahneye katılır. Genco Erkal, Şükran Güngör gibi isimler de aralarına katılacaktır. Belediye Başkanı Kemal Aygün'ün ısrarları üzerine şehir tiyatrosunun yeniden genel sanat yönetmeni olarak göreve başlar ve her semtte bir çocuk tiyatrosu kurmak için çalışmalara başlar. Sağlığının giderek kötüye gittiği bir dönemdir. Ucuz bilet uygulamaları, akşamüstü gençlik sanat programları, öğle paydosu tiyatrosu gibi projeleri de başlatır. Haldun Taner ile Anadolu Çocuk Oyunları kolunu kurar. Pedagoglarla beraber çalışır. Ertuğrul bir de tiyatroya gelemeyenler için tiyatro otobüs fikrini ortaya atar. Otobüse dekorlar yüklenecek ve Anadolu'nun yoksul semtlerinde okullara gidilip perdeler açılacaktır. Sağlığının iyice kötüleştiği bir dönemde yönetimde boşluk oluşur ve belediye başkanı şehir tiyatrolarının yönetimine el koyar. 80'li yıllar yaklaşırken İstanbul'daki tiyatroların tek tek yok olduğu yeni bir zaman perdesi açılır. Tiyatrolar otoparklara, dükkanlara, apartmanlara dönüştürüldüğü bir zamandır bu. 23 Nisan 1979'da İzmir Üniversitesi Muhsin Ertuğrul'a Fahri Doktora unvanı verecek ve bunun için bir tören düzenleyeceğini açıklar. Muhsin Ertuğrul İzmir'e doğru yola çıkar. Törendeki konuşmasını gerçekleştirir. Muhsin Ertuğrul'un son konuşmasıdır bu. 29 Nisan 1979'da İzmir'de hayata veda eder. Bugünkü podcast'imizde size Muhsin Ertuğrul'u anlattık. Katkılarından dolayı Diren Durgun'a teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.